Ayrım 36. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 323. Aralık ayının ilk melekleriyle birlikte denizcilerin yolunu açan rüzgarlara kapılarak yola çıkan Amaranta Ursula, kocasını boynuna bağlı ipekli kordondan çeke çeke, fil dişi rengi giysisi, dizlerine inen inci kolyesi, topaz ve zümrüt yüzükleri, serçe kuyruğu iğnelerle tutturularak topuz yapılmış saçlarıyla hiç habersiz çıka geldi. 6 ay önce evlendiği adam, orta yaşlı, zayıf, gemici tipli bir flamandı. Amaranta Ursula salonun kapısını açtığı anda, yokluğunun sandığından daha uzun sürdüğünü ve bu dönemin sandığından daha yıpratıcı geçtiğini anladı. Üzüntüden çok neşeyle "Aman Tanrım!" diye haykırdı. "Evde kadın olmadığı nasıl da belli." Eşyaları verandaya sığmadı. Okula giderken götürdüğü Fernanda'nın eski sandığından başka 2 sandık, 4 koca bavul, şemsiyelerini koyduğu bir valiz, 8 şapka kutusu, 50 kanarya ile dolu koskoca bir kafes ve kocasının velosipeti yığılmıştı. Velosipet katlanıp özel bir kutuya yerleştirildiği için kocası onu cello gibi yanında taşıyordu. Amaranta Ursula o uzun yolculuktan sonra bir gün bile dinlenmedi. Kocasının otomatik araç gereciyle birlikte getirdiği eski tulumunu ayağına çektiği gibi evi adam etmeye koyuldu. Verandayı ele geçirmiş bulunan kırmızı karınca ordusunu geri püskürttü, gül fidanlarını canlandırdı, ayrık otlarını temizledi, verandanın parmaklıklarındaki saksılara yeniden eğrelti otları, begonyalar, ortancalar dikti. Eve topladığı marangozların, çilingirlerin, duvarcıların başında durarak yerlerdeki çatlakları doldurttu, kapıları, pencereleri menteşelerine taktırdı, eşyaları onarttı, evin içini dışını sıvatıp badanalattı ve gelişinden 3 ay sonra evde laternanın çalındığı günlerdeki gençlik ve coşku havasını yeniden estirdi. Evdekilerin hiçbiri o zamanki gibi her an mutluluk duymamış, koşullar ne olursa olsun yaşamın tadını hiç bu kadar çıkarmamış, dans edip şarkı söylemeye, o güne dek yerleşmiş alışkanlıkları çöpe atmaya hiç bu kadar hazır olmamıştı. Amaranta Ursula süpürgesini salladığı gibi bütün cenaze artıklarını, yığınlarla süprüntüyü ve köşelerde birikmiş muskaydı, uğurdu, duaydı, ne varsa süpürüp attı. Ursula'ya olan saygısı yüzünden atmadığı tek şey salondaki Remedios'un resmiydi. Bir yandan temizlik yapıyor, bir yandan kahkahadan kırılarak "Aman Tanrım, bu ne lüks!" diye çığlık atıyordu. 14 yaşında bir nine. Duvarcılardan biri evin hayaletlerle dolu olduğunu ve onları uzaklaştırmak için tek çözümün gömdükleri servetleri aramak olduğunu söyleyince, Amaranta Ursula gülerek erkeklerin batıl inanca saplanmalarının yakışıksız olduğu yanıtını verdi. Amaranta Ursula, öylesine bağımsız ve modern ruhlu, öylesine aklı estiğince davranan, katı kuralları yıkan bir kadındı ki, Aureliano onun geldiğini görünce yırtık giysilerden görünen bedenini nasıl saklayacağını bilemedi. Amaranta, "Aman benim sevgili yamyamım nasıl da büyümüş" diyerek onun karşılık vermesine fırsat bırakmadan portatif gramofona plak koyduğu gibi Aureliano'ya dans öğretmeye başladı. Aureliano'nun sırtındaki Albay Aureliano Buendia'dan kalma kirli pantolonu çıkarttı. Ona gençlere yaraşacak gömlekler, 2 renkli pabuçlar verdi. Aureliano, Melquiades'in odasına uzunca süre kapanacak olsa, Amaranta Ursula gelip onu alıyor, ite kaka sokağa gönderiyordu. Ursula gibi hamarat, ufak tefek ve yılmaz, hemen hemen güzel Remedios kadar baştan çıkarıcı olan Amaranta Ursula, gelecek modayı önceden sezinlemek gibi bir özelliğe de sahipti. Posta'dan en son moda dergileri çıktığı zaman, daha önce kendi çizip Amaranta'nın eski pedallı makinesinde diktiği giysilerin modanın yeniliklerine aykırı düşmediğini görüyordu. Avrupa'da yayınlanan bütün moda dergilerine, sanat yayınlarına ve popüler müzik dergilerine abone oldu. Bunlara şöyle bir göz attığı zaman, dünyada olup bitenlerin tam kendi kurguladığı gibi olduğunu görüyordu. Onun ruh yapısındaki bir kadının, üstelik dünyanın neresinde olursa diledikleri gibi yaşamalarına yetecek parası olan ve karısının boynuna ipek yular takıp çekmesine katlanacak kadar onu seven bir kocası varken, bu toza ve sıcağa batmış cansız kasabaya neden döndüğü anlaşılır gibi değildi. Zaman geçtikçe Amaranta Ursula'nın orada kalmaya niyetli olduğu iyice beliriyordu. Çünkü tasarılarının hiçbiri kısa vadeli değildi. Ne yapıyorsa hep Macondo'da huzur ve sükun içinde geçecek bir yaşlılığa hazırlık olarak yapıyordu. Kanarya kafesi bu hazırlıkların anlık esintilerle gerçekleştiğini kanıtlıyordu. Amaranta Ursula, annesinin bir mektubunda kuşların öldüğünden söz etişini hatırlamış, Kanarya Adaları'na uğrayacak bir gemi bulana kadar yolculuklarını birkaç ay ertelemiş, sonra da Macondo göklerini yeniden canlandırmak için 25 çift kanarya almıştı. Amaranta Ursula'nın boşa giden çabaları içinde en çok emek verdiği de bu oldu. Kuşlar çoğaldıkça Amaranta Ursula bunları çifter çifter salıveriyordu. Ne var ki kuşlar özgürlüğe kavuştukları anda Macondo'dan kaçıp başka yerlere uçuyorlardı. Amaranta Ursula, evin ilk onarımı sırasında Ursula'nın yaptırmış olduğu bir kafesten yararlanarak kuşlarda sevgi duygusunu uyandırmak için boşuna uğraştı. Badem ağaçlarına yerleştirdiği alfa otundan örülmüş yuvalarda işe yaramadı. Yuvaların üstüne kuş tohumu ekmek de para etmedi. Kaçanları geri döndürmek için kafestekileri öttürmek de sonuç sağlamadı. Kafesten çıkanlar Kanarya Adaları'nın yönünü belirlemek için Macondo'nun üzerinde büyük bir çember çizdikten sonra hemen kaçıyorlardı. Amaranta Ursula dönüşünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz arkadaş edinememiş, toplantılar düzenleyememiş olduğu halde, belaların yalnızlığa ittiği toplumu bir araya getirme umudunu yitirmemişti. Kocası Gaston, dağ trenden indikleri o ölümcül öğle saatinde, karısının buraya yerleşme kararının özlemin yarattığı bir serap sonucu olduğunu anladığı halde, yine de ona karşı çıkmamak için elinden geleni yapıyordu. Karısının gerçeklerle yüz yüze geldikçe yılacağından kuşku duymadığı için de velosipedini kutusundan çıkarmak gereğini duymuyor, duvarcıların alaşağı ettiği örümcek ağları arasında en büyük yumurtaları aramakla zamanını geçiriyordu. Bulduğu yumurtaları tırnağıyla ayırıyor, sonra eline bir büyüteç alarak yumurtaların içindeki minicik örümcekleri saatlerce inceliyordu. Daha sonraları Amaranta Ursula'nın sırf eli boş kalmasın diye onarım işlerini sürdürdüğü kanısına varınca, kendisi de ön tekerleği arka tekerleğinden daha büyük olan gösterişli bisikletini kutusundan çıkarmaya karar verdi. Sonra da çevresinde bulabildiği bütün yerel böcekleri yakalayıp reçel kavanozlarına koyarak asıl mesleği havacılık olmakla birlikte entomoloji öğrenimi de yaptığı Liège Üniversitesi'ndeki doğal tarih profesörüne gönderme tutkusuna kapıldı. Dipnot, entomoloji, böcek bilimi. Bisikletle dolaşmaya çıkarken daracık akrobat pantolonları, cicili bicili çoraplar giyiyor, kafasına bir Sherlock Holmes kasketi geçiriyordu. Yürüyüşe çıktığı zamanlarsa tiril tiril keten giysiler, beyaz pabuçlar, hasır şapka giyiyor, ipek fular takıyor ve kamış bir baston alıyordu. Açık renk gözleri gemici görünümünü vurguluyor, ufak bıyığı sincap kuyruğunu andırıyordu. Karısından en az 15 yaş büyük olduğu halde onu mutlu etme konusundaki özenli kararlılığı, ve sevişmekteki ustalığı aradaki yaş farkını unutturuyordu. Aslında titiz alışkanlıkları olan bu 40 yaşlarındaki adamı, sirklere yaraşır bisikleti ve boynuna bağlı yularla görenler, onun karısıyla kayıtsız şartsız bir aşk anlaşması içinde olduğunu, akıllarına geldiği anda ve en olmayacak yerlerde bile sevişme içgüdülerine uyduklarını, birlikteliklerinin başlangıcından beri süregelen, zamanla ve olağanüstü koşullarla daha da derinleşip zenginleşen bir tutkuyla seviştiklerini hiç akıllarına getirmezlerdi. Gaston yalnızca aklı ve hayal gücü sınırsız, coşkulu bir sevgili değil, bir menekşe tarlasında sevişmek için uçağıyla zorunlu iniş yapan ve sevgilisiyle kendisini ölümün eşiğine getiren belki de ilk erkekti. Evlenmelerinden 2 yıl önce Gaston çift kanatlı pırpırıyla Amaranta Ursula'nın üzerinde taklalar atarken bayrak direğine çarpmamak için olmayacak bir manevra yaptığı ve uçağın ilkel bez kanatları ile alüminyum kuyruğu elektrik tellerine takıldığı zaman tanışmışlardı. O günden sonra Gaston, ayağının alçıda olmasına aldırmadan, hafta sonları Amaranta Ursula'yı kaldığı ve kuralları Fernanda'nın umduğunca katı olmayan rahibeler yurdundan alıp Sayfiye'deki kulübüne götürmeye başladı. Kırların pazar havasında ve yerden 500 metre yükseklikte birbirlerine aşık oldular. Yeryüzündeki yaratıklar altlarında ufaldıkça onlar yakınlaştılar. Amaranta Ursula Gaston'a Macondo'yu dünyanın en güneşli, en huzurlu kasabası olarak anlattı. Ortanca kokularıyla dolu kocaman bir evden, o evde kendisine bağlı kocası ve adlarını hiçbir zaman Aureliano ve Jose Arcadio değil de Rodrigo ve Gonzalo koyacağı 2 oğlu ve adı Remedios değil, Virginia olacak kızıyla ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yaşamak istediğinden söz etti. Özlemle idealleşen kasabayı öylesine canlandırıyordu ki, Gaston onu Macondo'da yaşatmayacak olursa kendisiyle evlenmeyeceğini sezdi. Macondo'da oturmayı, daha sonra da zamanla unutulacak bir geçici heves sandığı yuları bağlamayı kabul etti. Ne var ki Macondo'ya geleli 2 yıl olduktan sonra Amaranta Ursula ilk günkü mutluluk ve neşesini yitirmeyince Gaston telaşlanmaya başladı. O süre içinde çevredeki bütün kesilip biçilebilir böcekleri kesmiş, ana dili gibi İspanyolca öğrenmiş, posta ile gelen dergilerdeki bütün bulmacaları çözmüştü. Dönüşlerini çabuklaştırmak için iklimi de bahane edemiyordu. Çünkü doğa ona öğle uykusu saatlerinin uyuşukluğunu ve kurtlu suya dayanabilen sömürge tipi bir karaciğer vermişti. Yerel yiyecekleri de öylesine seviyordu ki, bir oturuşta 82 iguana yumurtası yediği oluyordu. Amaranta Ursula ise, trenle buzlu kutular içinde getirttiği balık ve kabuklu deniz hayvanlarıyla et ve meyve konservelerinden başka bir şey yiyemiyordu. Hala Avrupalılar gibi giyiniyor, gidilecek hiçbir yer, görülecek hiçbir dost olmadığı halde posta ile giysi modelleri getirtiyordu. Kocasında ise artık onun kısacık eteklerini, kenarları kalkık şapkalarını ve 7 dizili kolyelerini beğenecek hal kalmamıştı. Amaranta Ursula'nın usanmayışını, yılmayışını, her zaman kendine iş çıkarmasına, kendi yarattığı ev sorunlarını çözmeye uğraşmasına vermek gerekiyordu. Bir yığın işi üstün körü yapıyor ya da bozuyor ve ertesi gün ısrarla yine aynı işleri ele alıyordu. Onun bu halini gördükçe, Fernanda'nın bu ailede işleri yazboz tahtası durumuna getirmek kuşaktan kuşağa geçen bir illettir. Görüşünü hatırlamamak elde değildi. Coşkusu öyle dipdiriydi ki yeni bir plak gelir gelmez hemen Gaston'u çağırıyor, arkadaşlarının figürlerini çizip gönderdiği dansları çalışıyordu. Geç saatlere kadar dans ettikten sonra ya Viyana işi salıncaklı koltuklarda ya da yerde sevişerek tamamlıyorlardı alemi. Amaranta Ursula'nın mutluluğunun eksiksiz olması için beklediği tek şey çocuklarının olmasıydı. Ancak evliliklerinin 5. yılından önce çocuk yapmamak konusunda kocasıyla vardıkları anlaşmaya saygı göstererek bekliyordu. Boş saatlerini doldurmak için uğraş arayan Gaston, sabahları Melkiades'in odasında utangaç Aureliano ile geçirir oldu. Onunla birlikte kendi ülkesini anmaktan, Aureliano'nun sanki yıllarca orada yaşamış gibi ayrıntılarıyla bildiği ülkesinden söz açmaktan hoşlanıyordu. Gaston, ansiklopedide bulunmayan bunca bilgiyi nereden edindiğini sorduğu zaman, Jose Arcadio'nun almış olduğu yanıtı aldı. Her şey bilinir. Aureliano, Sanskritçenin yanı sıra İngilizceyi, Fransızcayı öğrenmiş, Latince ile Yunancayı sökmüştü. O sıralarda her gün sokağa çıktığı ve Amaranta Ursula ona haftalık harçlık verdiği için Aureliano'nun odası Katalonyalı'nın dükkanının bir şubesine benzemişti. Gece geç saatlere kadar boyuna okuyordu. Ne var ki Aureliano'nun okuduğu kitaplardan söz ediş biçimine bakan Gaston, onun öğrenmek için değil, kendi bilgisinin doğruluğunu saptamak için okuduğuna inanç getirdi. Üstelik okuduğu kitapların hiçbiri sabahtan öğlene dek üzerine kapandığı el yazmaları kadar ilgilendirmiyordu onu. Gaston da karısı da onu ailenin yaşantısına katmak istiyorlardı. Oysa Aureliano zamanla kalınlaşan bir gizem bulutuna gömülmüş, içine kapalı bir insandı. Gaston onunla yakınlık kurmak için ne yaptıysa bir sonuç alamadı. Bunun üzerine boş saatlerini dolduracak başka avuntular aradı. İşte o zaman bir uçak postası servisi kurmak aklına geldi. Yeni bir tasarı değildi bu. Aslında Gaston, Amaranta Ursula ile tanıştığı zaman da bu tasarıyı oldukça geliştirmişti. Ancak o zaman bunu Macondo için değil, ailesinin hurma yağına yatırım yapmış olduğu Belçika Kongosu için düşünüyordu. Evlenmek ve karısının gönlü olsun diye birkaç ay Macondo'da kalmaya karar vermek, bu tasarıyı gerçekleştirmesini ertelemişti. Ama Amaranta Ursula, Macondo'yu canlandırmayı kafasına kesinlikle koyup dönmelerine değinen kocasıyla alay edince, Gaston burada kalışlarının sandığından uzun süreceğini anladı ve amaç yararlı bir işin öncülüğünü yapmak olduğuna göre, ha Afrika olmuş ha Karayipler düşüncesiyle Brüksel'deki ortaklarıyla yeniden ilişki kurdu. Çalışmaları ve tasarıları bir yandan ilerlerken, bir yandan da kırık çakmak taşıyla dolu bir düzlüğe dönüşmüş olan eski büyülü bölgeyi havaalanı haline getirdi. Rüzgarların yönünü, kıyı bölgesinin coğrafyasını, hava ulaşımı için en elverişli yolları araştırdı. Mr. Herbert'ın çalışmalarını andıran bu gözlemlerinin kasabalıları kuşkuya düşürdüğünü, niyetinin yol açmak değil, muz ağaçları dikmek olduğu izlenimini uyandırdığını bilmiyordu. Gaston hiç değilse Macondo'da sürekli kalışını haklı gösterecek bu tasarıya dört elle sarıldı. Birkaç kez il merkezine gitti, yetkililerle görüştü, gerekli izin belgelerini aldı ve her hakkın kendisinin olacağını belirleyen anlaşmalar yaptı. Bu arada Fernanda'nın görünmez doktorla yazışmasını hatırlatan biçimde Brüksel'deki ortaklarıyla mektuplaşıyordu. Sonunda onları usta bir işçinin gözetiminde ilk uçağı yollamaya razı etti. Bu usta uçağı en yakın havaalanında monte edecek ve Macondo'ya uçarak getirecekti. Gaston çalışmaya ve meteorolojik hesaplar yapmaya başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra mektuplarda verilen sözlere inanmanın getirdiği bir alışkanlıkla sokakları arşınlar, gökyüzüne bakıp durur, en ufak bir esinti sesinde uçak mı geliyor diye umuda kapılır oldu. Amaranta Ursula'nın eve dönüşü Aureliano'nun yaşantısını baştan sona değiştirmişti. Amaranta Ursula bu değişimin farkında bile değildi. Aureliano, Jose Arcadio'nun ölümünden sonra bilge Katalonyalı'nın sürekli müşterisi olmuştu. Duyduğu özgürlük ve zamanını dilediğince geçirebilme olanağı, onda kasabaya karşı belirli bir ilgi uyandırmış, kasabayı gördüğü hiçbir şeye şaşırmadan öğrenip tanımıştı. Issız, tozlu sokaklarda dolaşıyor, yıkılmış evlerin içini bilimsel bir merakla inceliyor, paslanmış pencere tellerini, ölen kuşları, anıların ağırlığı altında beli bükülmüş kasabalıları dikkatle süzüyordu. Kuru yüzme havuzu, çürümüş kadın ve erkek pabuçlarıyla ağzına kadar dolu eski muz şirketi sitesinin bir zamanki saltanat dönemini kafasında canlandırmaya çalışıyordu. Bu araştırmaları sırasında çelik zincirle halkaya bağlı duran çoban köpeğinin iskeletini buldu. Sürekli çalan bir telefona rastladı. Telefon çaldı, sonunda Aureliano açtı. Çok derinden İngilizce konuşan bir kadın sesi geliyordu. Aureliano kadına grevin sona erdiğini, 3000 cesetin denize döküldüğünü, muz şirketinin gittiğini ve Macondo'nun yıllarca sonra barışa kavuştuğunu söyledi. Bu gezintileri onu bir zamanlar cümbüşü alevlendirmek için deste deste banknotların yakıldığı, şimdi ise ötekilerden daha sefil ve perişan sokaklarla dolu Kırmızı Fenerler Mahallesi'ne getirdi. Fenerlerden birkaçında hala kırmızı ışıklar yanıyordu. Kurumuş çelenklerin yerlerde süründüğü boş dans salonlarında hiç kimseden dul kalamamış soluk benizli tombul Fransız koca ninelerle Babilli mamalar hala gramofonların başında bekliyorlardı. Aureliano, Batı Hint adalı yerlilerin en yaşlısı dışında, kendi soyunu sopunu, hatta Albay Aureliano Buendia'yı bile tanıyan kimseye rastlamadı. Pamuk gibi saçları yüzüne bir fotoğraf negatifi görünümünü veren bir yaşlı yerli, evinin kapısında oturup akşam ilahileri söylemeyi sürdürüyordu. Aureliano, adamla birkaç haftada öğrendiği kırık dökük yerli diliyle konuşuyor, kimi zaman da adamın torununun torununun yaptığı tavuk kafası çorbasına onunla birlikte kaşık sallıyordu. Yerlinin torununun torunu, iri kemikli, kısrak kalçalı, kavun gibi memeli ve Orta Çağ savaşçılarının tel zırhlı örgü başlıklarını andıran kıvır kıvır saçlarla çevrelenmiş, toz toparlak kafalı, enine boyuna bir zenci kadındı. Adı Nigromanta'ydı. O günlerde Aureliano evdeki gümüşleri, şamdanları ve başka ufak tefeyi satarak geçiniyordu. Çoğunlukla meteliksiz olduğu zamanlar, pazarın arka tarafındaki çöpçülerin ağzından girip burnundan çıkıyor, atacakları tavuk kafalarını alıp semizotlu ve naneli çorba yapsın diye Nigromanta'ya götürüyordu. Büyük dede öldükten sonra Aureliano onların evinden ayağını çekti. Koyu gölgeli badem ağaçlarının altında, baykuşları kovalamak için yaban hayvanlarının ıslığını çalarken rastlıyordu Nigromanta'ya. Çoğu kez onun yanında duruyor, yerlilerin diliyle konuşarak tavuk kafası çorbasından ve yoksulluğun başka yönlerinden söz ediyor ve orada durmasından müşterileri ürkütüp kaçırdığını kadın kendisine söyleyene kadar kalıyordu. Aureliano kimi zaman içinde istek duyduğu ve Nigromanta ona paylaşılmış bir sıla duygusunun birikimi gibi göründüğü halde onunla hiç yatmadı. Bu yüzden Amaranta Ursula Macondo'ya geldiği ve kardeşçe kucaklaşmasıyla Aureliano'nun soluğunu kestiği zaman Aureliano'nun eli daha kadın eline değmemişti. Aureliano, Amaranta Ursula'yı ne zaman görse, hele kadın ona son dansları öğretmeye çalıştığı zamanlar, tıpkı Zahire ambarındaki iskambilleri bahane eden Pilar Ternera'nın karşısında büyük dedesinin dizlerinin bağı çözüldüğü gibi Aureliano'nun kemikleri de sıkılan bir süngermişçesine boşalıveriyordu. Aureliano bu azaptan kurtulmak için el yazmalarına biraz daha gömüldü ve gecelerini zehir eden bu teyzenin saf ilgisinden kaçmaya başladı. Ama kadından ne kadar kaçarsa, en beklenmedik saatlerde ve evin en olmadık yerlerinden yükselen kısık kahkahasını, sevişmesinin doyumunda kedi gibi mutlulukla hırıldamasını ve neşeli şarkılarını o kadar heyecanla bekler oldu. Bir gece karı koca Aureliano'nun yatağından 10 metre ötede, gümüş işliğin tezgahı üzerinde oynaşırlarken, çivisi yerinden oynamış gövdelerinin sarsıntısıyla tezgahta duran şişeleri devirip kırdılar ve şişelerden dökülen tuz ruhu birikintisinin içinde sevişmelerini tamamladılar. Aureliano'nun bütün gece gözüne uyku girmedi. Üstelik ertesi günü de öfkesinden ağlaya ağlaya ve ateşler içinde yana yana geçirdi. Aureliano'nun badem ağaçlarının gölgesinde nigromantayı beklediği o ilk gece zaman geçmek bilmiyor gibiydi. Aureliano heyecan ve kuşkuyla her yanının karıncalandığını duyuyor. Amaranta Ursula'dan istediği bir pezo ile 50 senti avucunda sıkıp duruyordu. Paraya ihtiyacı olduğu için değil, Amaranta Ursula'yı da bu işe katmak, aşağılamak, bu serüvende onu da bir bakıma fahişe durumuna getirmek için almıştı parayı. Nigromanta, Aureliano'yu özenti şamdanlarla aydınlatılmış, yatağı kirli sevgilerden lekelenmiş odasına götürdü ve katılaşmış, ruhtan yoksun bedenini ona verdi. Aureliano'yu ürkek bir çocuk gibi başından savmaya hazırlanan bu beden, içinden kopan titreşimlerle uyum isteyen güçlü bir erkekle karşılaşıverdi. 36. ayrımın sonu. Sayfa 331.